Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, bir rahmet sofrası programında daha bu güzel iftar saatinde sizlerle beraberiz. Bugün çok özel ve çok güzel bir misafirimiz var. İstanbul Müftümüz Profesör Doktor Ekrem Emrullah Tuncel. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Emrullah'cığım. Çok teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz? Şeref verdiniz. Bir defa önce böylesine güzel bir görev, bu da lütfu ilahi işi, bir nasip işi. Böyle bir göreve geldiğinizden dolayı biz çok memnun olduk.
Allah razı olsun.
İnşallah size hayırlı hizmetler nasip olur.
Amin. Allah
Çünkü orası Bab-ı Meşihat, yani Şeyhülislamlık makamının olduğu yer. Şimdi orada oturuyorsunuz. O yüzden sizin böyle bir programa bizim davet etmemizin sebebi, bir, bizim burada artık klasik hale geldi. Diyanet İşleri Başkanımızı burada bir ağırlarız Ramazan'da. Bir de İstanbul Müftümüzü ağırlarız. Şimdi nasip sizde. Tabii burada esas zatenize sormak istediğimiz soru şu. İstanbul Müftülüğü olarak tabii Ramazan bir mana iklimi. Yani bir de Diyanet İşleri Başkanlığımız çok güzel bir şeyle Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı dolayısıyla böyle bir veladet yılı da var. Dolayısıyla siz İstanbul Müftülüğü olarak bir gelecek olan günlerde işte Ramazan-ı Şerif ile ilgili ne planlıyorsunuz? Camilerimizi şenlendirmek, meydanlarımızı şenlendirmek, gönül dünyamızı tenvir etmek için neler düşünüyorsunuz? Onu size sormak istedim.
Öncelikle çok teşekkür ederim değerli hocam. Malum Ramazan-ı Şerif ayını aslında şenlendiren Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi. Çünkü biz düşündüğümüzde Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan nedir dediğimizde, Cenab-ı Hak bunu zaten inne enzelnahu fi leyletil kadr buyurarak Ramazan-ı Şerif'e kadru kıymet verenin Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade ediyor. Buradan hareketle Allah'ın müdahil olduğu noktadan bakacak olursak meseleye, aslında Ramazan-ı Şerif'i şenlendirmek demek Kur'an'la mümkün. O zaman biz birey ya da kurum olarak ne kadar Kur'an'la irtibatımızı güçlendirir veya bunun güçlendirilecek zemini hazırlarsak Ramazan-ı Şerif'i o kadar şenlendirmiş oluruz diye düşünüyoruz. Bu bağlamda özellikle müftülüğümüz bünyesinde hatimle teravih kılınan camilerin belirlenmesinden, itikaf yapılacak camilerin belirlenmesinden, 24 saat açık bir vaziyette vatandaşlarımıza hizmet edecek camilerimizin belirlenmesine varıncaya kadar, dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle camilerimizden azami derecede istifade edebilmesi, Kur'an-ı Kerim'in hem tilavetinden hem kıraatinden ve tefsirinden anlamından azami derecede istifade edebilecek imkanları sunmaya gayret ediyoruz. Yine aynı şekilde tefsirli mukabelelerimizin, yine bunu önemsiyoruz bazı camilerimizde. Örneğin namazdan önce cüz cüz hoca efendiler orada o cüzün, örneğin o gün 12. cüz okunduysa ya da okunacaksa, mukabele öncesinde o cüzden okunacak ayetlerin tabii ki vakit el verdiği ölçüde bir kısmının izahını, yani tefsirini yaparak Kur'an-ı Kerim'le aslında Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu o tilavetin gerçek anlamda uygulanmasına zemin hazırlayacak her türlü imkanı oluşturmaya gayret ediyoruz.
Ya Emrullah'cığım, ben bir şey sorabilir miyim burada?
Tabii ki,
çok güzel
hocam.
Bir nokta. Allah razı olsun.
Cümlemize.
Bizim Kur'an kurslarımızın da yapılanmasının da bu yapıya doğru evrilmesi lazım.
Evet.
Niye? Sadece Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yer değil, aynı zamanda anlaşıldığı yer olması lazım.
Kesinlikle.
Anlatıldığı yer olması lazım.
Kesinlikle.
Dolayısıyla bu hizmetler inşallah Kur'an kurslarımızın da o yöne doğru evrilmesine sebep olur. Çok güzel bir şey.
Çok isabet buyurdunuz hocam. Başkanlığımızın da son zamanlarda Kur'an'ı okuma anlama merkezleri oluşturarak bu minvalde adımlar attığını biliyoruz.
Çok
yine
güzel.
İstanbul'da aynı hakeza bu şekilde uygulamalar var. Malum olduğu üzere evet, mukabele konusunda hakikaten görevlilerimiz, vatandaşlarımız çok hassas. Hatta camilerin dışında evlerde okunan mukabeleler var. Bu mukabelelerin sadece bir cüz okunup da Sadakallahul Azim denip orada ne okunduğunu hiç idrak etmeden ayrılmak yerine, Cenab-ı Hakk'ın özellikle tilavet bağlamında ifade buyurduğu ki Şems suresinde bu kelimeyi kullanırken Kur'an-ı Kerim Estağfirullah ve şemsi ve duhaha vel kameri izâ telâhâ buyuruluyor. Ayın güneşi tilavet ettiğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Malum olduğu üzere ay güneşi sürekli takip eder, onun izinden gider. Yani kendi başına buyruk hareket edemez. Demek ki tilavet demek bir şeyi adım adım izlemek demek. O zaman bizim mukabelelerimizin salt bir okuma düzleminden yani kıraat olmaktan tilavet boyutuna yükselebilmesi için orada okunan ayetlerin Cenab-ı Hak acaba ne buyuruyor bize diye idrak edilmesi ve hemen akabinde camiden çıktığımızda da o ayetin izinden yürünmesi gerekiyor ki buna hakkıyla tilavet densin. Zaten Cenab-ı Hak da bu konuda اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ buyuruyor.
Evet ya demek yani, ki hak bir de يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ var
evet,
tabii.
Yani hakkıyla tilavet ederler evet. buyuruyor. O hakkıyla tilavetin sağlanabilmesi için bizler müftülük olarak, görevliler olarak ne kadar katkıda bulunursak herhalde Ramazan-ı Şerif'i o kadar şenlendirmiş oluruz, o kadar Ramazan'ı idrak etmiş oluruz diye düşünüyorum.
Şimdi özellikle bu da benim kendi şahsi hayalim diyeyim ben. Diyelim ki Büyük Çamlıca Camii Şerifi, öbür taraftan Barbaros Hacettin Paşa Camii Şerifi. Yani bu camileri bir Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama akademisine dönüştürsek diye düşünürüm hep.
Evet.
Ama bu okuma dediğimiz zaman İstanbul ağzı Kur'an-ı Kerim okunması. Hı hı. Yoksa şey var yani Arap taklidi yapılarak, Arap lahniyle okunmak. Biz ona düşman değiliz haşa. Hı hı. Ama bizim kendimize has. Bir İstanbul okuyuşumuz var. İstanbul ağzı dedikleri, İstanbul tavrı dedikleri.
Evet.
Bu tavır kaybolup gidiyor. Dolayısıyla bu iki büyük camimizde böyle bir akademi olsa mesela bu da benim hayalim.
Cami dersleri aslında hocam hem geleneğimizde olan bir uygulama. Aslında şöyle kısmen Çamlıca Camii bağlamında ifade edebiliriz. Çamlıca Camii'nde özellikle son yıllarda Ramazan-ı Şerif girdiğinde fakültedeki hocalarımızdan ya da onun haricinde diyanetimizde görev yapan hocalarımızdan bir program yapıyoruz. Bu programın içeriği şu şekilde. Hem gündüz öğle namazlarından önce, hakeza teravihten önce vaaz programları. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in böyle dolu dolu geçirilmesine vesile olacak. Hocalarımız öğleden önce gelip vaaz eden hocalarımız var. Herkesin günü ve vakti belirleniyor. Hocalarımızla önceden görüşülüyor. Özellikle Büyükçamlıca Camii'nde. Ve her gün hem gündüz vakti hem akşam teravihten önce mutlaka sohbetler. Kendi alanında farklı müktesebata sahip hocalarımızın hem vatandaşımıza dini bir aktarım, bilgi aktarımı hem tecrübe paylaşımı noktasında çok verimli. Son yıllarda özellikle Çamlıca Camii bağlamında bunu uyguluyoruz. Hakeza yine belli camilerimizde mesela Sultanahmet gibi Selahattin camilerimizde hatimle teravih uygulaması ve hatimle teheccüd namazı uygulamalarımız var. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Ramazan-ı Şerif'te şu da belki ihmal edilmemeli. Aslında ona da gayret ediyoruz gücümüz yettiği kadar. Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلَ Yani Allah-u Zülcelal özellikle geceliğin tilavette bulunmayı insan ruhu açısından, Kur'an'la bütünleşme açısından çok daha sağlam bir yol olduğunu söylüyor. Devamında da buyuruyor ki اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَو۪يلًا Çünkü diyor gündüz senin için yoğun bir meşguliyet vardır. Yani gündüz adeta halkın işlerine, tabii ki beş vakit namazı belli temel vazifelerimizi ihmal etmeden, gecede hakkın hakkını vermek çok kıymetli. Bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlikle görevlendirildiği hemen ilk yıllardan itibaren يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا diye kalk geceleyin Rabbinin huzuruna dur. Orada özellikle surenin son bölümündeki فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ifadesi de yani hem namazlarda Fatiha'dan sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku şeklinde anlaşıldığı gibi aynı zamanda gece Kur'an'ı noktasında da çünkü bazı sahabiler bu ayetler nazil olunca yani قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا gibi ayetler gecenin tamamını Kur'an tilavetiyle geçirerek, ibadetle geçirerek böyle ayakları şişinceye kadar ibadete meyledince Cenab-ı Hak o konuda da yine vücudun da hakkını ihmal etmemek şartıyla فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ buyuruyor. Yani özellikle Ramazan-ı Şerif'in gecelerinin de Kur'an tilavetiyle ve tefekkür boyutuyla birlikte şenlendirilmesi çok kıymetli.
Benim soyadım Gündüz de. Ben gündüz ve gecenin insan psikolojisindeki etkileriyle ilgili çalıştım. Tabi burası benim esas tam şeydi, düşüncemin temelini oluşturan sure. Ey örtülere bürülü peygamber kalk. Yorganını yırt uyuma artık. Gecenin üçte yarısını hatta yarısından fazlasını, yarısını, hiç olmazsa üçte birini kalk, ihya et. Bu ihya-i leyal, gecelerin diriltilmesi. Niye geceleri kalk, ihya et diyor Cenab-ı Hak, Peygamber'e Cenab-ı Hak? İnna senülki aleyke kavlen sakile. Sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz, vahiy indireceğiz. Vahiy alabilecek kıvamı yakala. O yüzden gece kalk. O da niye gece kalk? Yani gündüzün yorgunluğunu atıyorsunuz. 2-3 saat uyuyorsunuz. Ondan sonra kalktığınız zaman vücut çok dingin oluyor. Sonra orada inne naşiyetel leyli, bak gece uyanan nefs eşeddü vat'en, kavrama kabiliyeti çok güçlü. Hı hı. Ve akı ve mükile, söylenen sözü anlamaya en kıvamlı durumdadır.
Evet.
Ve inne leke finnehari sabahan tavile. Ya gündüz seni meşgul edecek çok yoğun alakalar var, ilgi ağı var. Enteresan bir şey olsun. Vezkür isme rabbike. Rabbinin adını zikret. Ve tebettel ileyhi tebtile. Bu tebettel esasında bütün maddi ve manevi duygulardan arınarak tek noktaya kendini teksif et. Betül de böyle. Çok tertemiz olan demek.
Tertemiz.
Yani iffet yönüyle, namus yönüyle, ırz yönüyle tertemiz manasını, ama bu bütün gücünle o noktaya da yönel. O gece, gecede bu çok önemli diye. O bakımdan gerçekten çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
Estağfurullah hocam.
Bu gecelerin de ihyası. Gündüzlerin ihyası eğer sıyamla olursa, gecelerin ihyası da kıyamla olması meselesi.
Kesinlikle. Bir de hocam zaten Kur'an-ı Kerim'de cennetlikleri tasvir eden ayetlere baktığımızda, örneğin وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
ya,
yani evet. Seher ya da Ramazan-ı Şerif bağlamında ya. Sahur vakitlerini istiğfarla geçirirler. Ya. Yine تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَلِ الْمَضَاجِعِ
ya.
Onların yanları, yani vücutları yataklarından uzaktır evet. diyor geceleri. Yine hakeza Rahman'ın has kulları anlatılırken وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
ya.
Evet. Yani geceleri secde ve kıyamda geçirirler buyuruyor. En azından Ramazan-ı Şerif'in gecelerini bu şekilde yapmak, bu şekilde değerlendirmek çok kıymetli. Modern zamanda evet biz geceleri tetecafe cunubuhum kısmını, anil medaci kısmını yapıyoruz. Yani vücutlarımız yataklarımızdan uzak ama ya ekran başında oluyor, ya telefon başında, ya internette. Fakat Cenab-ı Hak geceleri az uyurlar derken, yani o az uyumaktan, yani uykudan fedakarlık edilen kısmı ya Kur'an tilavetiyle ya da ibadetle faydalandırılmasını ifade ediyor. Evet, modern zaman belki aydınlatma sistemleriyle birlikte gecelerdeki uyku miktarımızı azalttı. Fakat faydalı bir şeye mi yol açtı? Tabii ki o tartışmalı.
Tartışılır.
Yani o açıdan bizim tekrar o Kur'an'la muhabbet, hatta şu noktayı çok önemsiyorum değerli hocam. Sahabe-i kiramdan o Kur'an'la irtibatları öyle güçlü zatlar var ki, Hazreti Ayşe annemiz Ensar'ın en faziletlilerinden buyurdu. Abbad bin Bişr isimli bir sahabeyi anlatırken, yani o şekilde buyurduğu bir sahabinin yaşadığı bir hadise aktarılıyor bize. Bir sefer esnasında Peygamber aleyhisselam Abbad bin Bişr ve Ammar bin Yasir'i nöbetçi tayin ediyor. Onlar da nöbetleşe artık birisi uyurken, istirahat ederken diğeri nöbette olacak. Sonra bir müddet sonra arkadaşını uyandıracak. Ammar bin Yasir istirahate çekiliyor. Abbad bin Bişr nöbet esnasında, tabii gece vakti, geceler bulunmaz ganimet onlar açısından, aslında hepimiz açısından. O da o nöbette bile namaza duruyor, yani Kur'an tilavetiyle. O esnada düşman birliğinden bir kişi Müslümanların bulunduğu yere sızma girişiminde bulunuyor. Bakıyor ki herkes istirahatte, bir kişi ayakta, ona bir ok fırlatıyor. Ok Abbad bin Bişr'e isabet ediyor radıyallahu anh. Fakat kendisine ok isabet etmesine rağmen namaza devam ediyor. İkinci defa ok geliyor, yine devam ediyor. Üçüncüden sonra Ammar bin Yasir'e sesleniyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anh uyandığında düşmanı püskürtüyorlar. Zaten tek kişi sızmaya çalışan. Sonra arkadaşının durumuna bakıyor. Üç tane ok isabet etmiş. Üç okun aynı anda fırlatılması fiziken çok mümkün değil. Bunlar peş peşe geldi. Sonra diyor ki Sübhanallah diyor arkadaşına. Yani üçüncü oku da niye bekledin? Yani neden ilk ok isabet ettiğinde beni uyandırmadın dediğinde buyuruyor ki öyle bir sure okuyordum ki onu yarıda kesmeye kıyamadım diyor.
Allah Allah.
Kehf suresini okumaya başlamış hocam. Yani nasıl bir lezzet, Kur'an'la nasıl bir ülfet ve muhabbet ki vücuduna gelen ok darbeleri bile o muhabbetle arasına giremiyor. Bu hakikaten bizim için de çok kıymetli. Yani Ramazan gecelerini en azından bu muhabbetle, bir de bazen insanımızın şuna gücü yetmeyebilir. Yani bütün bir Kur'an'ı hatmetme noktasında ya da gece vakti bir cüz okuyamayabilir. Ama ashabtan bazıları var. Bazen böyle bir ayetle hocam o kadar muhabbet, dostluk kuruyor ki gece boyu onu tabiri caizse terennüm ediyor, tefekkür ederek. Efendimizin de böyle uygulamaları var. Yani yine annelerimizden öğreniyoruz. Sabaha kadar in tuazibhum fe innahum ibaduk. Eğer azap edecek olursan onlar senin kullarındır. Ve in tagfir lahum fe innaka entel azizul hakim ayetini sabaha kadar tekrar ettiriyor Efendimiz. Yine sahabeden namazlarında hep Fatiha'dan sonra İhlas suresini okuyup sonra arkadaşları onu şikayet ettiğinde Efendimiz sordunuz mu neden öyle yapıyormuş buyurduğunda İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını anlatıyor diyor. Ben de çok seviyorum diyor onu okumayı. Efendimiz de buyuruyor ki söyleyin ona Allah da onu çok seviyor. Yani bir sureyle böyle ülfet, muhabbet dahi çünkü biz bilemeyiz hangi surenin bizim hakkımıza ya da hangi ayetin şefaatçi olacağını bilemeyiz. En azından ya ben bir oturuşta bir cüz okuyamıyorum diyen bir kimse kısa surelerden birisi olabilir. Bir ayet olabilir. Yine böyle ashab-ı kiramdan ya da tabiinin büyüklerinden böyle kendisinden ya şu ayeti sürekli tekrar ederdi dediğimiz, duyduğumuz zatlar var. Şu an ismen hatırlamıyorum ama Temim Eddari Hazretleri olabilir. Örneğin em hasibellezine ictarahus seyyiati en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihat. O kötülük işlemekte artık profesyonelleşen kişiler diye çevirirsek onlar iman edip salih amel işleyenlerle kendilerini bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Se'eme yahkumun ne de kötü hüküm veriyorlar ayetini tabiri caizse diline pelesenk edinmiş örneğin. Derler ki onu hep sık sık okurdu. Ömer bin Abdülaziz'in hakeza ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim ey günah işlemekte haddi aşan kullarım la taknatu min rahmetillah ayetini yine çok sık okuduğuna dair ve devamındaki o ve enibu ila rabbikum Rabbinize yönelin ayetini çok sık okuduğuna dair yine rivayetler duyuyoruz. Hakeza o ayetlerin devamında size diyor azap gelmeden ve o kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığınızda ya hasrate ala ma ferrattu fi cembillah yani Allah'a karşı vazifelerimde ihmalkarlık yaptığım için yazık bana demeden önce Rabbinize yönelin buyuruyor. Dolayısıyla şunu yapabiliriz. Bir cüz okumak zor geliyorsa belli ayetleri, belli sureleri Ramazan gecelerinde sürekli tekrar ederek Ramazan bittiğinde de en azından onu ezber müktesebatımıza eklemiş oluruz. Ve de Ramazan'ın en büyük kârı
olur. Şimdi mesela ben şahsen sık sık Estağfirullah lev enzelna hazel Kur'an'ı ala cebelin lera'eytehu haşi'an mütesaddi'an men haşyetillah. Çok okurum orayı. Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i bu dağların üzerine indirseydik, o dağların Kur'an-ı Kerim'in ağırlığı karşısında nasıl darmadağın olduğunu görürdünüz. Şimdi bu sanki ben parçalanıyorum, öyle hissediyorum bu. Dolayısıyla da sık sık okurum mesela bunu.
Evet.
Öbür taraftan Hazreti Musa Kerimullah için mesela Tur Dağı'na çıktığında yani elini enzur ilek ya Rabbi kendini bana göster de seni bir seyredeyim dediğinde len terani sen beni göremezsin. Velakin enzur ilel cebel şu karşıki dağa bak. Fe in istakarra mekanehu fe sefe terani. O da yerinde durursa o zaman beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken.
Allah Allah.
Musa'nın Rabb'i daha tecelli ettiğinde dağ darmadağın oluverdi. Bunları çok okumayı severim.
Evet.
Ki dağ bile dayanmamış ama biz nasıl dayanıyoruz? Yani biz de öyle bir Allah'ın azameti ve haşmetini ta iliklerimizde hissedecek bir noktaya nasıl geliriz diye sık sık okurum mesela bunu.
Aslında sanki şey var değil mi hocam? Böyle her ayetin bize söylediği bir husus
tabii
var. Yani herkesin aslında bir ayeti, birkaç ayeti ya da suresi olabilir desek herhalde yanlış olmasa gerek.
Zaten burada bizim Emin Işık Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Ben onu çok severim.
Eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Amin.
Allah'ın kullarıyla konuşması Kur'an'la, kulların Allah'la konuşması dua iledir derdi.
Allah Allah.
O yüzden gerçekten Allah'la konuşmak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'le hemhal olun. Çok güzel bir şey. Allah razı İnşallah. Olsun. Yani ben
bu Ramazan-ı Şerif de buna vesile olsun.
İnşallah. Ben bu sözünüzü balla keserek sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım Emrullah'cığım.
Eyvallah
efendim. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Emrullah Tuncel hocamızla bu rahmet sofrasının birinci bölümünü burada noktaladık. Lütfen gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, İstanbul Müftümüz, çok değerli hocamız Profesör Doktor Emrullah Tuncel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah razı olsun hocam, böyle gerçekten Kur'an'ın gönüllere ilmik ilmik işlendiği böyle bir Ramazan ikliminde çok güzel hizmetlerinizi takip ediyoruz.
Allah razı olsun.
Ama biraz da şöyle de söylesek, bu da bana göre Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yılı dolayısıyla Veladet-i Nebi yılı ilan etmesi. Bu da çok hoş bir şey. Ben diyorum ki ya artık Peygamber Efendimiz önce bizim aklımıza, yüreğimize ve gönlümüze misafir olsun. Onunla hemhal olalım. Ve gönüllerimizde peygamber sevgisini artırmanın yolu, yöntemi. Bu konuda çalışmalarınız var mı? O konuda neler söyleyebilirsiniz?
Çok değerli hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın ifadesine göre Estağfirullah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ayetinde ifade edildiği üzere biz müminlere en büyük hediyesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük lütfu nedir dediğimizde Muhammed Aleyhisselam gibi bir zatı bize göndermesidir diyebiliriz. Hani Mevlid-i Şerif'e başlarken biz Fahri Kainat ya da Seyyid-i Kainat gibi cümlelerle başlıyoruz. İnsanların medarı, iftiharı dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii hep aklıma şu gelir, Efendimiz'den bahsederken Hazreti Adem yaratıldığında melekler Cenab-ı Hakk'a demişlerdi ki Estağfirullah, اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Böyle yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratıyorsun? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Biz seni hamd ile tesbih eder, takdis ederiz. Cenab-ı Hak onlara çok kısa net bir cevap verdi. Dedi ki, اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Bunu hani herhangi bir ilmi bir sonuç olarak söylemiyorum. Sadece kalbime doğan hissiyat olarak ifade edebilirim. Hep aklıma şu gelir. Orada ben sizin bilmediklerinizi bilirim derken, siz bu insanlar içerisinde nelerin, ne cevherlerin çıkacağını bilmiyorsunuz.
Evet tabii.
Dolayısıyla bir Muhammed Mustafa'nın çıkacağını bilseniz bu cümleyi kullanmazsınız gibi hep böyle aklıma o doğar. Ya da bazen şöyle düşünürüm. Orada yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratıyorsun cümlesinde bir başka varlık türü bize dese ki, ya siz insanlar nasıl varlıklarsınız? Allah dünyanın yönetimini, halifeliğini size bıraktı. Siz de habire savaşıp duruyorsunuz. Ne hale getirdiniz şurayı, mahvettiniz. Örneğin cinlerden bir grup ya da meleklerden bir grup, farz-ı muhal. Bir münazaraya tutuşsak onlarla karşılıklı, biz bu münazarayı herhalde şu cümleyle kazanırız. Sizin içinizden bir Muhammed Mustafa çıktı mı? Yani biz özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı bizim için çok kıymetli. Ve özellikle müfessirler derler ki Allah Resulü'nün bize olan düşkünlüğünden hareketle Kur'an-ı Kerim'deki Duha suresinde yanlış hatırlamıyorsam 5. ayet. وَلَسَوْفَ يُعْضِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. Kur'an'ın en müjde veren ayeti olarak yorumlanır. Çünkü derler Allah bu ayette Peygamber Aleyhisselam'ı memnun edeceğini söylüyor. Yani sana ben öyle bir vereceğim ki sen memnun olacaksın. Sonra düşünmüşler, Efendimiz'e Allah neyi verirse Allah Resulü razı olur, memnun olur. Yani dese ki mesela, ey Habibim sana cenneti verdim. Mutlu ve razı olur mu? Elbette olur. Sana dünyada şu şu şu şu ikramlarda bulundum. Bunlar da bir insan olarak onu memnun eder. Ama bizim tanıdığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir şeyle razı olur. O da ümmetinin affedilme müjdesi. Ayet-i Kerime'de ben seni razı edeceğim diyor, garanti veriyor. Dolayısıyla müfessirlerimiz derler ki Kur'an'ın en müjde veren ayeti bu ayettir. Madem ki Allah ona verdiğinde o da razı olacaksa, o da ancak ümmetinin affı.
Bir de bu Vedduha suresinin bir başka şeysi daha var. Bir vahyin kesildiği bir sekte dönemi var ya onun.
Evet hocam.
O dönemde Resulullah müthiş meyus oluyor. Vahiy niye gelmiyor? Efendim günlerce tefekküre dalıyor. Efendim tahannüs yapıyor filan. Ondan sonra bu sure iniyor. Bu sure müthiş müjde veriyor Efendimiz.
Evet.
Ma vedda'ake rabbuke ve ma kala. Rabbin seni hiç bırakır mı hiç? Elinden tuttu meselesi.
Evet.
O yüzden çok güzel bir şey.
Biz de mesela başkanlık olarak hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak her sene Mevlid-i Nebi haftası bağlamında sempozyumlar düzenleyerek Allah Resulü Aleyhisselam'ın her yıl başka bir yönünü, başka bir özelliğini çeşitli ilim adamlarımız vesilesiyle anlamaya, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okudukça her defasında farklı bir özellik, hayranlığımız daha çok artıyor. Genelde insanları yakından tanıdıkça hayal kırıklıkları çok artar malum. Çünkü hepimizin zafiyetleri var. Belki bunun yegane istisnası Muhammed Aleyhisselam. Yakından tanıdıkça hayranlığımızın arttığı. Mesela ben kendi şahsım olarak şunu ifade edebilirim. O ilk vahiy geldiği zamanla ilgili yakın zamanlarda okuduğum bir bilgi, Resulullah Aleyhisselam'ın neler yaşadığı, ne zorluklar yaşadığı konusunda bir derece farkındalığımı artırdı diyebilirim. Es'adu billah ve enzir aşiretekel akrabin ayeti nazil olunca yakın akrabanı uyar. Efendimiz Aleyhisselam bir süre evine kapanmış. Çok bunalmış. Çünkü akrabalarını tanıyor. Yani akrabalarını karşısına alacak adeta. Yerleşik bir din anlayışı var. Putperestliğin hakim olduğu bir kültür. Ve diyorlar ki hasta gibiydi. Kendi hani bedenen oradaydı ama ruhen yaşamıyordu sanki. Evine kapandı. Her şeyle ilişiğini kesti. Düşünüyor nereden başlayacak? Nasıl başlayacak? Normalde 40 yaşına kadar siz toplumda sevilen, sayılan, saygın bir kişiliksiniz. Belki 12 yaşından beri ticaretle uğraşıyorsunuz. Muhammedül Emin deniyor size. Bir anda toplumu karşınıza alacak büyük bir dava, büyük bir hizmete başlayacaksınız. Yaşanabilecekleri Allah-u Alem tahmin ediyor. Ve evine kapanıyor. Nasıl başlasam, ne yapsam, nasıl ikna etsem, nereden başlasam? Efendimizin halaları bunu fark ediyorlar. Ve ziyarete geliyorlar. Hasta mısın diyorlar. Yani bir hal mi var? Soruyorlar. O da halasına söylüyor bu durumu. Rabbim diyor bana böyle bir görev verdi. Artık akrabalarımı toplayıp onları uyarmam gerekiyor. Onlar da diyorlar ki bir yemek ziyafeti ver. Ama diyorlar Ebu Leheb'i çağırma. Yani o seni üzecek şeyler söyleyebilir. Fakat gelen ayeti kerime istisna yapmıyor. Yani yakın akrabanı uyar. Efendimiz diyor ki bunu yapamam. Ebu Leheb'i de çağırıyor. Hatta Hazreti Ali kerremallahu veçe yemeğin hazırlanmasında Efendimiz'e yardımcı oluyor. Sonrasında Efendimiz yemek ikram ettikten sonra cümleye dahi başlayamadan Ebu Leheb diyor ki senin bu başladığın iş neyin nesi diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Vallahi diyor akrabalarına senin kadar kötülük yapan birisini bilmiyorum diyor Hazreti Peygamber'e söylüyor. Sen diyor bizi bütün Kureyş'le karşı karşıya getireceksin. Bütün Araplar bize düşman olacak. Dolayısıyla başımızı büyük belaya sokacaksın sen. Sonra dönüyor Efendimizin diğer amcalarına yani kendi kardeşlerine. Benim tavsiyem diyor bu bizim başımızı daha büyük belaya sokmadan biz bunu hapsedelim diyor. Yani biz şey yapalım. Fakat Ebu Talip özellikle buna karşı çıkıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam cümleye bile başlayamadan o meclis dağılıyor. Şöyle bir düşünüyorum. Yani bir görev veriliyor size. Biz en basit dünyada bile bazı görevler verildiğinde uykularımız kaçar. Yani hakikaten konforumuz bozuluyor. Mesela teşbihte hata olmasın. Ben bu müftülük görevine başladığımda yani çok neticede zaten içinde bulunduğumuz bir kurum. Yabancı olmadığımız bir kurum ama orada bile insan hani ne yapsam faydalı bir iş yapmış olurum falan. Bütün insanlıktan sorumluluk yükleniyor size. Ve başladığınız anda daha akrabalarınız sizin karşınızda. O kadar ağır bir ruh hali ki, o kadar ağır bir sorumluluk ki ama bıkmıyor Efendimiz. Tekrar bir ziyafet veriyor, tekrar akrabalarını çağırıyor. Ve Yanlış hatırlamıyorsam onlara söylediği ilk cümle şu: yemin olsun gece uykuya dalar gibi öleceksiniz ve Allah'a yemin ederim uykudan uyanır gibi tekrar diriltilecek ve yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Ben sizin için yaklaşmakta olan azabı uyarmakla görevli bir elçiyim diyor. Ondan sonra malum Ebu Leheb'in o tepkisi, işte iki elin kurusun, bunun için mi bizi çağırdın falan. Hatta ilerleyen yıllarda bu tepki o kadar yükseliyor ki bir panayır esnasında bir zat anlatıyor. Diyor ki bir adam gördüm, birisini kovalıyordu. Kovalarken de sürekli taş atıyordu. O kadar çok taş atmıştı ki diyor, taş attığı kişinin diyor baldırlarından topuklarına doğru kan sızıyordu diyor. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Sabuni rahmetullahi aleyh Saffetü Tefasir'de de yer alıyor bu rivayet. Sonra sordum diyor, bu kovalayan adam kim? Dediler ki diyor Ebu Leheb'tir. Kovaladığı o kişi kim? Dediler ki Muhammed'dir. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor. O da onun amcası, ona tepki gösteriyor. Yani düşünün, toplum içinde birisi sizin peşinizden taş atıyor ve attığı taşlar sonucunda baldırınızdan akan kanlar topuklarınıza doğru ve işi o kadar boyuta vardırıyor ki Muhammed malum hocam yerde gökte övülen demek. Efendimizin amcası ve özellikle yengesi, o Tebbet suresinde anlatılan, Efendimiz'e müzemmem ifadesi lakabını takmışlar. Yani yerde gökte haşa sövülen kendisine diyerek. Fakat geldiğimiz nokta, kim övülen, kim sövülen? Allah buyuruyor ki feterabbesu, beklesinler. İnne ma'akum minel muterabbisin. Biz de onlarla beraber beklemekteyiz. Em terabbesu bihi raybel menun. Onlar diyor zamanın felaketlerinin senin başına gelmesini mi bekliyorlar? Bilsinler ki biz de beklemekteyiz diyor. 1500 sene geçti. Muhammed Aleyhisselam gerçekten Muhammed olduğunu Cenab-ı Hak bizlere gösterdi. Ama asıl müzemmemin kim olduğunu da ortaya koydu.
Bir de burada çok güzel bir noktaya gene geldi sizin ifadelerinizden.
Estağfurullah.
Gerçekten bir insanın kendi yakınlarına karşı cephe açması kolay bir iş değil.
Evet.
O yüzden zaten Peygamber Efendimiz hicret ediyor. Medine'ye geliyor. Çünkü siz Mekke'de kalsa Peygamber Efendimiz, orada işte dayısına, teyzesine, onların çocuklarına, kuzenlerine, onlara karşı savaşmak kolay bir şey mi?
Evet.
Ya da ashab-ı kiramı kendi yakınlarına karşı cephe aldırmak kolay bir şey mi? Yok. Doğru. O yüzden Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlar. Orada taze kuvvetle gelip Mekke'yi fethediyorlar. O yüzden ben hicretin de hikmetinin bu olduğu kanaatindeyim.
Evet.
Sizin ifade buyurduğunuz nokta. Nereden başlayayım diye Peygamber Efendimiz bile tereddüde düşüyor. Nasıl başlayayım diyor. Günlerce düşünüyor. Ama bir de burada şey de var tabii. Yani ben gurbet ve hicret meselesini, gurbette Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi, aman ha diyor, gurbete gidin, gurbete gidin. Gurbete giden hem Allah'a daha çok yakın olur, hem de zengin olur diyor. Şimdi burada niye gurbet insanı Allah'a yaklaştırıyor? Orada kimseniz yok. Akraba yok, eş yok, dost yok. Bir tek sığınacak bir yere ihtiyacınız var, o da Allah. Gurbet insanda bu yüzden dini tarafını kuvvetlendiriyor.
Evet.
Zengin olmak da öyle yani. Orada bir tek siz varsınız. Kazancınız sadece size. Öyle sünnet düğünüymüş, yok düğünmüş, yok cenazeymiş, yok bayrammış. Bunlar yok. Çünkü ilgi alanınızın en fazla yoğun olduğu yer kendi memleketiniz. Orada bir siz varsınız, bir de kendi giderinize ona göre
kendi
ve geliriniz artıyor. Dolayısıyla gerekiyor. Bakıyorsunuz, gurbete gidenler zengin doluyor. Hatta ben öyle diyorum yani, gidin. Hangi ile giderseniz gidin, hangi ilçeye giderseniz gidin. Yerlileri yerinde sayıyor ama gurbetçiler ve muhacirler onlara geçip gidiyor. Zenginlik yönü.
Dinç tutuyor herhalde değil
tabii,
mi hocam?
Tabii yani böyle bir şey. O yüzden ben hicretin mantığında da bunun olduğuna inanıyorum.
Mesela bu ifade buyurduğunuz bana şeyi, iki ayeti hatırlattı hocam. Birincisi, Estağfirullah. Ya ibadiyellezine amenu inne ardi vasi'a. Ey bana iman eden kullarım, benim arzım geniştir. Yani demek ki insan bir yere saplanıp kalmamalı. Sanki Cenab-ı Hak rızkı tek yönden veriyormuş. Başkasına güç yetiremiyormuş gibi. Ya da bir başka şeyde yeryüzünü diyor size boyun eğdirdim. Femşû fî menâkibihâ. onun omuzlarında dolaşın ve kulû min rizqi. Onun rızkından yiyin diyor.
Evet ya.
Dolayısıyla yeryüzünün rızkından istifade edebilmek için demek ki onun omuzlarında dolaşmak çok kıymetli.
Ama işte burada omuzlarında dolaşmak, yani dünyayı ayaklarının altında kullanmak yalnız. Cenab-ı Şahabettin'in güzel bir sözü var. Menfaat sandalyeye benzer diyor. Ayağının altına alırsan seni yükseltir. Fotel gibi başına koysan seni alçaltır.
Çok güzel.
Burada o da var yani.
Çok güzel.
Dünyayı siz tepe tepe kullanın ama dünya hiç...
Esir olmayın.
Yani dünya sizin içinize girmesin.
Zaten ayetin devamı hocam. Femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqi ve ileyhin nüşûr diyor. Yani kullanın ama sonra dönüş banadır.
Tabii onu hiç unutmayın diyor. Tabii
onu unutmadan kullanın. Bir de Hazreti Musa hocam gurbet deyince, Musa aleyhisselam malum Mısır'dan Firavun'un ve adamlarının kendisini öldürebilme tehlikesi karşısında Mısır'ı terk etti. Medyen'e geldiğinde orada Cenab-ı Hak o halini tasvir ederken tam bir gurbetteki bir kişinin yaşayacağı aslında zorluğu ve aynı zamanda da barındırdığı potansiyelleri de anlatıyor. Feseka lehumâ diyor. O Şuayb aleyhisselamın iki kızının işte hayvanlarını suladı. Sümme tevellâ ilâ zilli. Sonra diyor bir gölgeliğe çekildi. Rabbi inni limâ enzelte ileyye min hayrin fakir. Ey Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. Ve sonrasında fecaetu ihtâhumâ temşî alestihyâ. Kızlardan biri diyor utanarak geldi, babam seni çağırıyor diyerek orada kapılar açılıyor Hazreti Musa'ya. Yani ifade buyurduğunuz gibi o gurbet orada hem Allah'a daha yakınlık, orada bir duayla Cenab-ı Hakk'a yakarıyor. Yani artık ya Rabbi kalacak yerim yok, işim yok, sığınacak bir yerim yok. Bana vereceğin her hayra muhtacım. Sonra aynı zamanda da maddi imkanlar da açılıyor.
Açılıyor orada. Evet ya, bu önemli bir iş tabii ya. Evet. O yüzden tabii ben şey de öyle söylüyorum zaten. İslam devleti de gurbette kurulmuş. Medine-i Münevvere'de kurulmuş. Sonra işte Mekke fethedilmiş. Hatta bu Beled suresinde o sureyi şey yaparken Mekke-i Mükerreme'nin fethini önceden müjdeleyen sure diye biliniyor. Ben bu beldeyi böldürtmem. Bak. Bunu Ahmet Hüsamettin Efendi böyle tefsir etmiş. Halbuki esas hakikatsiz bildiğiniz gibi değil.
Evet.
Uksumi bihazer beled. Ben bu beldeye yemin ederim. Bir bu şekilde yorumlanıyor. Bir de la uksumi bihazer. Ben bu beldeyi böldürtmem. Çünkü
taksim etmem.
Öyle bir nokta gelmiş. Peygamber Efendimiz de Kureyşlilerle pazarlıkta neredeyse anlaşmak üzere. Yani haftanın belli günlerini Kabe'de biz ibadet edelim. Belli günleri siz ibadet edin. Mekke-i Mükerreme'nin belli bir bölümü sizde kalsın. Belli bir bölümde biz yaşayalım gibi. Buna gönlü de yatmak üzereyken bu sure indi. Ve ente hillun bihazel beled. Bak ben bu beldeyi böldürtmem. Sen mutlaka bu beldeye gireceksin, burayı fethedeceksin diye. Mekke-i Mükerreme'nin fethini önceden müjdeleyen sure diye biliniyor.
Evet.
Ama orada bile ben öyle söylüyorum. İslam devleti gurbette kurulmuş. Medine-i Münevvere'de kurulmuş. Mekke'de niye kurulmamış? Ya kolay değil. Orada ashab-ı kiramı en yakınlarına, dayı oğluna, dayısına, amcasına, amca çocuklarına karşı kılıç çektirmek kolay bir şey mi?
Evet.
O yüzden gidiyorlar Medine-i Münevvere'ye. Orada taze bir kuvvet geliyor. Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor.
Evet. Aslında burada şu da var hocam. Bazı insanlar gurbette olmayı bir dezavantaj gibi görüp haşa Allah'a, kadere, isyan vesilesine dönüştürüyorlar. Kendi vatanından uzakta olmayı kendisi için aleyhte bir şey gibi kodluyor tabiri caizse. Bu ifade buyurduklarınızdan şu sonuç çıkıyor aslında. Bunu fırsata da dönüştürebilir bir insan.
Amenna, tabii.
Yani demek ki bunun yollarını aramak lazım. Tabii. Yani biz gurbette olmayı, yaşadığımız acıları haşa kadere, Allah'a isyan vesilesi olarak da kullanabilir bir insan. Allah'a sığınma vesilesi olarak da kullanabilir. Orada demek ki bizim duruşumuz çok kıymetli. Yani Kur'an-ı Kerim bize o konuda aslında dünyada da gurbette olduğumuzu düşünürsek
tabii.
Burası da tam Allah'a sığınmanın bir vesilesi.
Tamam, o da dünyada da gurbetteyiz.
Tabii.
Yani uzatma benim dünya sürgünümü benim diyor ya şey. Sezai Karakoç ben çok hoşuma gider o şey. O yüzden tabii bir de şu da var yani insan gurbette niye zengin oluyor? Gurbette bir defa dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. Kendi işine yoğunlaşıyorsun. Bir defa evet. Bir sen varsın, bir de işin var. İki, bir de ya gurbete gitti de bir baltaya sap olmadan döndü demesinler diye de adam müthiş bir şekilde sarılıyor
dört
işine.
Sarılıyor.
Bu zenginlik getiriyor.
Evet.
Dolayısıyla bunları esasında gerçekten fırsat bilmek lazım.
Kesinlikle.
Hatta bizde derler ki ev danası öküz olmaz. Adam memleketinde ne kadar kalırsan kal, hiç kimse senin büyüdüğünü bilmez de görmez de.
Doğru.
Sokakta o kısa şortlarla oynayan çocuk gibi değerlendirirler. Ama işte balık gölde büyür. Gurbette büyür insan. Sen de gurbete gittin. Gurbet insanı yetiştirir diye böyle bir güzel bizde de gelişme de var.
Sizin ifadenizden şunu da hatırladım hocam. Bazı fakülteden mezun öğrencilerimiz özellikle kendi mahallelerinde görev yapmakta zorlandıklarını anlatırlar. Bunu Avrupa'dan gelen, burada ilahiyat okuyup tekrar oraya dönen ve kendi yetiştiği mahalledeki camide görev alan öğrencilerimizden de duymuştum. Uluslararası ilahiyat programından mezun olanlar. Nasıl gidiyor diye sordum. Derler ki hocam mümkünse camimi değiştireceğim. Neden diyorum? Ya hocam diyor, kendilerine sohbet ettiğim diyor, eğer bu erkek öğrencimizse işte amcalar, kız öğrencimizse teyzeler diyor. Ya beni diyor hala hoca olarak görmüyorlar diyor.
Doğru tabii.
Çünkü ben onların içinde büyüdüğüm için çocukluğumu biliyorlar diyor. Dolayısıyla aslında bir nevi kısmen gurbet arayışındalar. Bu gurbette aslında hocam belki de en önemli arkadaşımızın, siz şimdi ifadelerinizden şunu hatırladım. Kur'an-ı Kerim eğer yoldaşınız olursa o gurbetlik duygunuz
kalkar.
Kalkıyor. İmam Gazali'nin Allahu Alem İhya'da okumuştum. Diyor ki abidlerden birisi diyor yalnız yaşıyormuş. Birisi arkadaş da ziyaretine gitmiş. Bakmış ki böyle ıssız bir yerde münzevi bir hayat. Ya burada sıkılmıyor musun yalnız kalmaya deyince elinin altındaki mushafı gösterdi. Dedi ki böyle bir arkadaş varken sıkılmaya ne hacet. Dolayısıyla o gurbetliği de bizden giderecek olan şey Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakikaten onunla eğer hemhal olduğunuzda, tabir caizse sizin artık etinize, kemiğinize yani içselleştirdiğinizde öyle bir hal oluyor ki her yaşadığınız hadiseye dair bir ayet, bir olay, Kur'an'dan bir hadise sizin zihninizde, kalbinizde beliriyor. Şey aklıma gelir, Abdullah İbni Mesud'la Hazreti Ömer'in bir şeyi. Bir gün Hazreti Ömer teftişe çıkmış gece vakti. Bir kalabalık görmüş. Sormuş, siz kimsiniz ve nereye gidiyorsunuz diye. Kalabalıktan bir ses gelmiş. Demişler ki, min feccil amik. Nereden geliyorsunuz diye sormuş. Min feccil amik diye bir ses gelmiş. Demiş ki nereye gidiyorsunuz demiş. İlel beytil atik demişler. Yani derin vadilerden o eski eve, Kabe'ye doğru. Bakmış ki Kur'an'dan, bunlar ayetlerden birer bölüm. Cevap verince bu diyaloğu sürdürmek istemiş. İçlerinde belli ki bir Kur'an'a dair böyle hemhal olan, vukufiyeti olan bir kişi var. Demiş ki madem öyle Kur'an-ı Kerim'in demiş, Eyyul Kur'an-ı Azam, en büyük ayeti hangisi diye sormuş. Bakara suresi 255. ayetin cevabı gelmiş kalabalığın içerisinden. Yani bu diyalog kuruluyor ama kimin konuştuğu belli değil karanlıkta. İşte ayetel kürsi, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Sonra demiş ki Kur'an'ın en veciz ayeti hangisi? Kalabalıktan bir ses gelmiş. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Efendimizin huzurunda da bir kişi bu ayeti duyunca dinlemiş. Bu bana yeter demiş, çekmiş gitmiş. Allah Resulü kavradı meseleyi demiş bu kişi hakkında. Sonra Hazreti Ömer üçüncü soruyu sormuş. Demiş ki Kur'an'ın en müjde veren ayeti hangisi peki demiş. Ses gelmiş kalabalıktan. Zümer 53. ayet. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetini umudunuzu kesmeyin ayeti. Peki en korkutucu ayeti hangisi diye sormuş. Nisa 123. ayet cevabı gelmiş. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَاً يُجْزَ بِهِ. Kim bir kötülük yaparsa karşılığını dengiyle görecektir. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Allah'tan gayri hiçbir yardımcı dost bulamayacak. Yani kötülük yapanın misliyle cezalandırılması en korkutucu ayet. Bu soruların cevabının sonunda demiş ki içinizde Abdullah bin Mesud mu var demiş. Gerçekten de o cevabı veren kişi Abdullah bin Mesud'dan tüyo alan bir kimse. Hı. Hazreti Ömer de diyor ki bu kadar Kur'an'la hemhal olan ancak İbni Mesud olsa gerek.
Allah.
Bu Ramazan-ı Şerif hürmetine, onun vesilesiyle inşallah Kur'an'la böyle çok daha yoğun bir teşhiki mesai, çok daha yoğun bir muhabbete vesile olsun diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim değerli
hocam. Muhterem hocam, şeref verdiniz.
O şeref bize ait.
Sözünüzü balla kesiyoruz.
Estağfurullah.
Rahmet soframızın çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, İstanbul Müftümüz, muhterem hocamız, Profesör Doktor Emrullah Tuncel'le sohbetimizi burada noktaladık. Bir başka iftar saatinde yine rahmet sofrasında buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.